Yalan, yalan, yalan. Yalancılığın psikolojisi. Doktor Charles V. Fort. Türkçe'ye çeviren Şerife Küçükal. HYB Yayıncılık, Ankara 1997. Bu kitap 255 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 22 Mart 2011. Okuyan Sema Kendir. Bu kitapta mecbur kaldığı için yalan söyleyenlerin yanı sıra günlük yaşamlarını yalan silsilesiyle idame ettirenlere de değinilmektedir. Kimler yalan söyler? Kimler söylemez ki? Çocuklar, politikacılar, reklamcılar, pazarlamacılar, meslektaşlarımız, iş arkadaşlarımız hepsi yalan söyler. Akrabalarımız da yalan söyler. Biz de onlara yalan söyleriz. Kısacası herkes yalan söyler. Gelişimimiz süresince yalan söylemeyi ve bize söylenen yalanları yakalamayı öğreniriz. Doktor Ford'un ileri sürdüğü mantığa göre yalan insanın iç dünyası, inanışları, algıları, beklentileri ve fantazileri ve dış dünyası, gerçekler arasında bir köprüdür. Yalan söyleyerek sadece başkalarını değil, aynı zamanda kendimizi de kandırırız. Bu kitap hayatımızın her aşamasında, çocuk yetiştirirken, bir ilişkiye girerken, işimizde ilerlerken veya araba satın alırken bizi etkisi altına alan sorunlara ışık tutmaktadır. Doktor Ford'un yalanın tedavisi için ortaya koyduğu kesin çözümler mükemmel görünüyor. İnsanı sanki özellikle cezbetmek için basit bir dilde yazılmış olan kitap okuyucuyu içine alıveriyor. Kitabın adı yalan ile ilgili bilmek istediğiniz her şey olsa daha etkili olabilirdi. Profesör Doktor Russell Gardner, Harry K. Davis öğretim görevlisi, Texas Üniversitesi Psikiyatri ve Davranış Bilimleri Bölümü, Galveston Tıp Birimi. Bu sürükleyici kitap çok çekişmeli konuları gündeme getiriyor. Kitabın bilimselliği ve engin bilgi yükü yalana ilginç ve özgün bir bakış açısı ve yaklaşım kazandırıyor. Profesör Doktor Donna E. Stewart, Toronto Hastanesi Kadın Sağlığı Bölümü Başkanı, Psikiyatri Profesörü, Toronto Üniversitesi Anestezi ve Genel Cerrahi Anabilim Dalı. McTavish'e göre yalanlar, normal yalanlar, kişiyi zor durumda bırakacak yalanlar ve istatistikler olmak üzere üçe ayrılır. Doktor Ford bizi istatiksel verilerle yormuyor. Bunun yerine bilimsel araştırma ve engin bir literatür taramasına dayandırdığı kitabında ikiyüzlülük ve ikiyüzlüler üzerine çok boyutlu bir çalışma ortaya koyuyor. Kitabı ilginç ve bilgilendirici buldum. Bilim adamları için bir el kitabı ve halk için de bilgi kaynağı olabilecek bir kitap. Bu konuda kaynak kitap olarak kullanılabilir. İnanın yalan söylemiyorum. Profesör Doktor Roberta O. Pasno, Dekan Yardımcısı, UCLA Tıp Fakültesi, Los Angeles, Kaliforniya, Amerika Psikolojik Derneği eski başkanı. Bu kitabı çocuklarım Chuck, Scott, Catherine, John ve Mark'a adıyorum. Umarım hepsi de bu yalan dünyada yaşamlarına anlam kazandırabilirler. Teşekkür. Bu kitabın hazırlanmasına ve oluşmasına katkıda bulunanların sayısı oldukça fazladır. Meslektaşlarım Mark Hollander ve Brian King ile daha önce de aynı konuda bir makale yazmak için birlikte çalışmıştık. Virginia Abernethy, Dr. Russell Gardner, Dr. Jack G. Model, Dr. Loren Panarata kitabın basılmadan önce okumuşlar, öneriler getirmişler ve kaynak için kullanılabilecek örnekler sunmuşlardır. Kitabı derinliğine tartıştığım ve katkılarını unutamayacağım Dr. Roy Arufo, Dr. Douglas Drossman, Dr. Arthur Freeman, Dr. Thomas Garrick, Dr. Frederick Guggenheim, Lisa Gosenbach, Jos Okoa, Dr. Graham Smith, Herman Wilcott ve Dr. Robert Kellner'a teşekkürlerimi bir borç bilirim. Ayrıca kitabın baskıya hazırlayan Amerikan Psikiyatri Yayın Evi Projeler Editörü Alisa Görzon ve bu kitabı ilk gününden beri hevesle destekleyen editör Claire Rainborg'un yardımlarını takdir ettiğimi özellikle belirtmek isterim. Ön söz. Yalan konusuna psikiyatrik ve tıbbi tedavi gören hastalarımın anlattıkları uydurma hikayeleri dinledikçe ilgi duymaya başladım. Daha sonra yalanların söyleyen kişiye göre değişiklik gösterdiğinin farkına vardım. Çocuklarım, arkadaşlarım, akrabalarım, meslektaşlarım, politikacılar, pazarlamacılar, reklamcılar ve hatta kendimin söylediği yalanlar hep birbirinden farklıydı. Yalan günlük yaşantımızın her saniyesine işlemesine rağmen ne yazık ki henüz üzerinde çalışmalar yapılıp açıklığa kavuşturulmuş bir kavram değil. Neden yalanın bu derece az gündeme geldiği şöyle açıklanabilir. Yalan çok hassas bir konudur. Eski devirlerde birisini yalancı diye çağırmak düelloya bile sebep olabilirdi. Oysa hepimizin yalan söylediği de bir gerçek. Eğer yalan bu kadar yaygınsa neden bu kadar az çalışmaya konu olmuştur? Yalan ile ilgili psikiyatrik bilginin az olması dikkatimizi çektiği için meslektaşlarım Dr. Brian King ve Dr. Mark Hollander ile birlikte yalanla ilgili tüm tıp literatürünü taradık ve daha sonra Amerikan Psikiyatri Dergisi'nde basılan makaleyi yazdık. Çalışmamızda ahlaki değerler üzerinde durmak yerine objektif bir yaklaşım sergiledik. Makaleye gösterilen ilgi çok fazlaydı. New York Times ve Boston Globe gibi birçok gazete çalışmamızın özellikle kişilik özelliklerinin yalan söylemeye etkisi boyutuna gazetelerinde uzun uzadıya yer verdiler. Bir gazetenin köşe yazarı ise adlarımızı vermeden toplumumuzun sonunun kötü olduğunu çünkü ahlaki öğeler üzerinde durulmamasının biz psikiyatristlerin yalana göz yumduğunu gözler önüne serdiğini iddia etti. Köşe yazarının ortaya attığı iddia sonucunda ben ve meslektaşlarım sayısız radyo ve televizyon kanalında tartışma programlarına katıldık. Medyaya açıldığımız o tarihlerde hem biz hem de halk yalan konusunda epeyce yol kat etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin her köşesinden aldığım mektuplar çok sevindirdi. Bazıları mektuplarında hastalık derecesinde yalan söylediklerini ve makalemizdeki bilgilerden çok yararlandıklarını yazıyorlardı. Makaledeki bilgilerin oldukça faydalı olduğunu yazan okuyucu böylelikle çevresindekilere yardımcı olabildiğini ifade ediyordu. Yalanla ilgili bana genellikle şu sorular yöneltiliyordu. Karşınızdaki kişi sürekli yalan söylüyorsa ne yaparsınız? Yalan makineleri güvenilir mi? Evlilik dışı ilişkiye girdiğimizi eşimize söylemeli miyiz? Yalan söylemek yanlış mı? Politikacılar neden bu kadar çok yalan söylüyorlar? Çocuğunuz yalan söylüyorsa ne yaparsınız? Şüphesiz ahlaki değerlerle ilgili sorulara bilimsel bir yaklaşımla cevap bulmak kolay değildir. Yalan makineleri ile ilgili soru gibi teknik sorular ise daha objektif bir şekilde cevaplandırılabilir. Benim bu kitabı yazma amacım insanlara bu konuyla ilgili yapılan son araştırmaları ve sonuçlarını sunmak ve ışık tutmaktır. Umarım bunun yanı sıra yalanın insanın iç ve dış dünyasının bileşiminden oluştuğunu ispat edebilirim. İnsanın iç dünyası inançları, fantazileri ve algıladığı gerçeklerden oluşur. Halbuki dış dünya toplum tarafından paylaşılan inançlar ve salt gerçekten oluşur. Bu ikisinin birleştiği noktada insanları kendi iç dünyamızda inandığımız şeylere inandırmak için yalan söyleriz. Ya da dış dünyamızdan iç dünyamıza bilgi geçirirken veya eski bilgimizi değiştirirken kendimize yalan söyleriz. Psikanalizde iç ve dış dünyanın bileşimini kontrol eden fonksiyon ego olarak adlandırılır. Yalan, kendini kandırma ve gerçeğin gerçekliğinin sorgulanması birbiriyle ilişkili kavramlardır diyerek yazımı noktalamak istiyorum. Karşınızdaki kişinin yalan söyleyip söylemediğini anlayabilmek için bu kitabı okuyorsanız bunun hiç kolay olmadığını anlayacaksınız. Yok eğer daha başarılı ve beceriklice yalan söyleyebilmek için bu kitabı okuyorsanız pek faydasını göremezsiniz. Yalanın ahlaki değerlerle olan bağlantısına da bu kitap yoluyla cevap bulmanız oldukça güç. Umarım bu kitabı okuyarak yalan ve gerçeğe yeni bir bakış açısı geliştirebilir, kendini kandırmanın insan ilişkilerini ve politik kararları nasıl etkilediğinin farkındalığını yakalayabilirsiniz. Belki de bu kitaptan öğreneceğiniz en önemli şey yalanı kendimizi kandırmak için nasıl kullandığımız olacaktır. Bölüm 1. Herkes yalan söyler. Tanrım, bu dünya yalansız nasıl döner? Shakespeare, 4. Henry. Hiçbirimiz sürekli doğruyu söyleyen biriyle yaşayamayız. Tanrı'ya şükürler olsun ki yaşamak zorunda da değiliz. Mark Twain. Rick Cindy'yi azarlarken bir yandan da yalan, yalan, her söylediğin yalan. Doğruyu söylemek işine geleceği zaman bile yalan söylüyorsun diye bağırıyordu. Cindy'nin arabasında kalan hırkayı almaya gittiğinde gözüne ön koltuktaki video kasetler çarpmıştı. Oysa Cindy kasetleri günlerce önce geri verdiğini söylemişti. Rick küplere bindi. Cindy yalan söylemeyi bir alışkanlık haline getirmişti. Rick ne kadar sinirlenirse sinirlensin, Cindy'nin davranışlarında en ufak bir değişiklik olmuyordu. O gece geç vakitlerde Rick'in sakinleştiğini fark eden Cindy, Rick'e sokularak tutku dolu sözcükler mırıldanmaya başladı. Rick, çok seksisin, erkeğim benim, harika vücudun var, beni uyarıyorsun. Rick böylece bir kez daha Cindy'nin tuzağına düşmüştü. Yalancı insandan daha kötüsü olamaz, hep doğruyu söylemelisin. 10 yaşındaki Tyler, belki de milyonlarca kere annesinden aynı cümleyi duymuştu. Vazonun nasıl kırıldığı sorulduğunda bilmezlikten gelmişti. Ama küçük kız kardeşi annesine Tyler topu kendisine attığında vazoya geldiğini ve vazonun da kırıldığını söylemişti. Aynı gün öğleden sonra çalan telefona Tyler cevap verdi. Ailenin sürekli gittiği kilisenin papazının aradığını öğrenen anne Tyler'a "Burada olmadığımı söyle. Benden muhakkak yeni kilise kulesi için para yardımı yapmamı isteyecektir," dedi. Spencer'ın ailesi sinirden ateş püskürüyordu. "Bütün sömestr boyunca derslere devam etmedim de ne demek? Biz seni serseri ol diye mi yetiştirdik?" diyerek Spencer'ı azarlıyorlardı. Ailesi Spencer'ı iyi bir üniversiteye kayıt ettirmiş ve okul harcını yatırmıştı. Fakat Spencer'ın sene başından bu yana bir tek derse bile girmediğini yeni öğrenmişlerdi. Spencer ailesiyle yaptığı telefon görüşmelerinde sınavlarından ve dönem ödevlerinden bahsediyor, hatta hocalarından dert yanıyordu. Ailesi geç de olsa Spencer'ın söylediği her şeyin uydurma olduğunu anlamıştı. Öğrenci dekan yardımcısı ile bir görüşme yapan Spencer'ın ailesi, çocuklarının neden böyle davrandığını kesinlikle anlayamadıklarını ifade ettiler ve Spencer'dan beklentilerimiz hep fazlaydı ama o da şimdiye kadar bizim yüzümüzü hiç kara çıkartmamıştı diye eklediler. Mavi NASA tulumu içindeki konuşmacı, ABD Deniz Müfreze Komutanı edasıyla uzay mekiği Atlantis'i kullanırken yaşadığı serüvenleri anlatarak izleyicileri büyülüyordu. Meraklıların bir göz atması için NASA başlığını izleyicilere uzattı. Bu arada kendisi F-18 ile uçmanın, Libya'yı bombalamak için bir yükselip bir alçalmanın nedenli heyecan verici olduğunu hararetli bir şekilde anlatmaya devam etti. Bir kahraman mı? Asla değil. Robert Hunt, bırakın astronot olmayı, deniz subayı bile değildi. Değil pilotluk lisansı, polise göre ehliyeti bile yoktu. Bu sahtekar sadece Boston Havacılık Deneyleri Derneği'ni dolandırmakla kalmayıp, genç bir iş kadınıyla evlenip kadının binlerce dolarını da yürütmüştü. Neil 1989. Kendine yöneltilen haksız eleştirilere çok üzüldüğünü belirten ABD Başkanı, Nazi Almanyası tarafından soykırıma uğrayan Yahudiler için Batı Almanya'daki Bitburg mezarlığına çelenk koymuştu. Amerikan ordusunun bir subayı olarak Nazi toplama kamplarının kapatılması çalışmalarına bizzat katıldığını ve bundan da büyük haz duyduğunu dile getirmişti. Doğrunun ifadesi sırasında ortaya çıkan sapma yanılgı fantezisi olarak adlandırılır. 2. ve 7. bölümlere bakınız. Ronald Reagan'ın 2. Dünya Savaşı sırasında ABD'den dışarı çıkmadığı bir gerçektir. Savaş sırasında Reagan, Hollywood'da bir irtibat subayı olarak görev yapmaktadır. Schaller, 1992. Reagan'a daha sonra Alzheimer, beyinde birincil yozlaşma hastalığı teşhisi konması da bunu doğrulamaktadır. Yanılgı fantezisi bir başka deyişle beynin fonksiyonlarını yitirmesi olarak tanımlanabilir. Yalan ikilemi. Yukarıda verilen örnekler yalan kavramının ikilem oluşturabileceğini gözler önüne sermektedir. Rick, Cindy'nin yalan söylemesine karşı gibi görünürken, Cindy'nin cinsel potansiyelini abarttığı yalanlara göz yummaktadır. Tyler'ın annesi bir yandan yalan söylemekten daha kötü bir şey olmayacağını söylerken, diğer yandan papaza yalan söylemesi için Tyler'ı kullanır. Spencer'ın ailesi yalan söylediği için Spencer'a kızar. Oysa Spencer, onlara sadece duymak istedikleri şeyleri söylemiştir. Göründüğü kadarıyla akıllı ve becerikli biri olan Robert Hunt, sahte pilot rolüne bürünmek için harcadığı zamanı ve enerjiyi elde edilmesi mümkün başarılar için kullansa oldukça başarılı biri olabilirdi. Ayrıca mantık ön planda olsaydı Ronald Reagan'ın yalanı ortaya çıkar ve oldukça negatif sonuçlar verirdi. Enerjimizi anlık sorunları çözümlemeye çalışarak tüketiriz. Acaba dün gece gerçekten geç vakitlere kadar çalıştı mı? Bu reklama inanmalı mıyım yoksa beni oltaya mı düşürmeye çalışıyorlar? Araba acaba satıcının söylediği gibi sorunsuz bir araba mı? İnsanlar bir yandan bilgi alışverişinde bulunurlarken diğer yandan bu bilgilerin doğruluğunu değerlendirmek zorunluluğu hissederler. Sadece saf ve cahil insanlar söylenen her şeyi olduğu gibi kabul ederler. Eski bir deyişle de ifade edildiği gibi insan duyduğuna değil gördüğüne inanmalıdır. Günümüzde eskiye göre daha az sayıda dürüst insan kaldığı gerçeği artık herkes tarafından kabul ediliyor. Bu konu her ne kadar tartışmaya açık olsa da The Washington Post gazetesi gibi bir gazetenin başyazarı, mesleğinde otorite sayılabilecek bir gazeteci olan Benjamin Bradley bile yazılarında yalanın çağımızda gittikçe arttığını ifade etmiştir. Herkes yalan söyler. Amerikalılar arasında yapılan bir anketten yola çıkılarak yazılan Amerika'nın Gerçeği Söylediği Gün adlı kitapta Patterson ve Kim 1991, ankete katılanların %90'ının yalan söylediklerini itiraf ettikleri belirtilir. Kitap ayrıca insanların en çok duyguları, gelir seviyeleri, işleri, seks hayatları ve yaşları ile ilgili konularda yalan söylediklerini yazmaktadır. Amerikalılar insanların 10 yıl öncesine kıyasla daha sahtekar olduklarına inanmaktadırlar. 1987 yılında ABD Haber Ajansı, kablolu yayınlar servisince yapılan ankete katılanların %54'ü insanların 10 yıl öncesine kıyasla daha sahtekar olduklarını, %71'i ise günümüzün dürüstlük anlayışından hoşnut olmadıklarını belirtmiştir. McLaughlin 198. Ankete katılan her 4 kişiden biri de ABD başkanının ve kongre üyelerinin yalan söylediklerini dile getirmiştir. Bütün bunlardan olsa gerek ankete katılanların %94'ü bir arkadaşta aradıkları en önemli niteliğin dürüstlük olduğunu vurgulamıştır. Yalanın günlük hayatımızdaki önemini anlayabilmek için öncelikle değişik durum ve konumlarda söylenebilecek yalanlara bir göz atmakta yarar vardır. Cinsel konularla ilgili söylenen yalanlar. Cinsel boyutu olan bir yalana inanmak, özellikle seks yoluyla geçen hastalıkların bu derece yaygın olduğu günümüz koşullarında hastalıkla hatta ölümle sonlanabilir. Bununla birlikte üniversite öğrencileri arasında yapılan bir ankette kadınların %60'ı sevişmek için erkeklerin kendilerine yalan söylediklerini, erkeklerin %34'ü ise sevişebilmek için kadınlara yalan söylediklerini ifade etmişlerdir. Ayrıca kadınların %42'si ve erkeklerin %4'ü önceden kaç kişiyle birlikte oldukları sorulduğu zaman eksik sayı söylediklerini itiraf etmişlerdir. East Carolina Üniversitesi'nden Dr. David Knox ve meslektaşları öğrencilerin sevgililerine söyledikleri yalanları araştıran bir çalışma yapmışlardır. Knox 1993. Öğrencilerin %92'si dürüstçe yalan söylediklerini belirtmişlerdir. Hem erkek hem de kız öğrenciler en çok eski sevgilileriyle ilgili sorular sorulduğunda yalan söylediklerini ifade etmişlerdir. Kız öğrenciler seks ile ilgili iltifatlar alabilmek için sıkça yalana başvururlarken erkekler seni seviyorum demeyi neredeyse yalanla eş tutmaktadırlar. Annette Lawson 1988 zina üzerine yazdığı raporunda Amerika ve İngiltere'de evli çiftlerin 2/3'ünün evlilik dışı ilişkilere girdiği savını ortaya atar. Evlilikleri sıkıntıya sokan nokta aldatma olayının cinsel boyutundan ziyade sadakatsizliğin yalan ile eşdeğer olarak görülmesidir. Lawson, güvensizlik yaratacağı düşüncesiyle gerçeğin söylenmemesinin evliliği daha da kötüye götürdüğünü iddia eder. Lawson ayrıca çiftlerden birinin evlilik dışı ilişkiye girdiği gerçeğini söylemesinin iletişimi güçlendirmek ve problemleri çözmek yerine ben merkezcilik olarak algılandığını belirtir. İş yerlerinde söylenen yalanlar. Thorndike Delant işletmeleri tarafından yapılan bir araştırmada İş görüşmelerinde her 3 kişiden birinin doğruyu saptırdığı ya da yer yer yalana başvurduğu tezi ortaya konmuştur. Sadece düşük kadrolarda normal bir memur ya da işçi olarak çalışmak için iş arayanlar değil, idari kadrolarda iş arayanlar da yalana başvurmaktadırlar. İş arayanlar mezun oldukları okuldan tutun da kaç yıl nerelerde çalıştıklarına kadar çeşitli yalanlar söylemektedirler. Erkeklerin söyledikleri tipik yalan üniversite yıllarında futbol oynadıklarıdır. Kadınlar ise hep kızlar grubunun lideri olduklarını öne sürerler. Şike ile oyun kazanmak Underwood 1993 adlı kitabında Ed Adler yalanların 1970'lerin ortalarından günümüze kadar 2 kat arttığını öne sürmektedir. Yalan söyleme oranının artmasının bir nedeni yakalanma riskinin az olmasıdır. İşveren çoğu zaman dava açılmasından korktuğu için olsa gerek, işten ayrılanlarla ilgili olumsuz bilgi vermekten kaçınır. Bir işçi bulma kurumu idarecisinin yaptığı açıklamaya göre artık işveren, çalışanın adı, derecesi ve seri numarası hariç dışarıya kesinlikle başka bilgi sızdıramayacaktır. Underwood 1993. Başvuruyu yapan kişi işe alındığında da yalanların ardı arkası kesilmez. Çalışanlar arasında yalan oldukça yaygındır ve bir takım çıkar çetelerinin işine geldiği için destek dahi görmektedir. Bazen de yalan her şeyi olduğundan daha karmaşık hale getiren denetçilere rapor verirken kullanılan bir sorun çözme yöntemidir. Grover 1993. İş yerlerinde söylenen yalanlar kuşkusuz sadece çalışanlar ile sınırlı değildir. Büyük bir bankada çalışan idarecilerin birbirlerine göre farklılık gösteren, davranış ve tarzlarını inceleyen Jekyll 1980, iyi idarecilerin çalışanları üretken kılmak için hile ve yalan ile karışık bir takım yöntemler geliştirdiklerini saptamışlar. Çalışanlara ilerlemelerini sağlayacak olanaklar ile ilgili yalanlar atmak, yüklerinin çok ağır olmasından yakınan çalışanları yakında her şeyin düzeleceği konusunda kandırmak, tiyatral yetenekler kullanarak aşırı kızgın rolü oynamak, çeşitli kinayelerle çalışanları birbirine düşürmek ve ispiyoncuları kullanarak çalışanlar ile ilgili bilgiler toplamak idarecilerin en çok başvurdukları hilelerdir. İdareciler ve çalışanlar birbirlerine bir muhalif olmaya başlarlarsa yalan sıkıştıkları her an kullandıkları bir yöntem haline gelir. Kuşkusuz doğrunun daha az ifade edilmeye başlaması o kuruluşun görevlerini tam anlamıyla yerine getirmesinde etkileyecektir. Culbert ve McDonough 1992. Son zamanlarda şirketler ve bunun gibi diğer kuruluşlarda bir küçülme operasyonu başlatılmıştır. Aynı şirkete yıllarını vermiş çalışanlar bile işten çıkarılmaktadır. Buna bağlı olarak çalışma yerlerinde tansiyon oldukça yükselmekte ve çalışanlar bir zamanlar aile gibi gördükleri şirketlerine karşı güven ve sadakatlerini yitirmektedirler. Meslektaşlar arasında boşalan işleri kapmak için geliştirilen rekabet tedirginliği arttırmakta ve işbirliğine ket vurmaktadır. Bu tür şartlar güven ortamını yok ederken dürüst bir iletişimi tehlikeye sokmakta ve randımanı düşürmektedir. Sonuç olarak çalışanların moral bozukluğunun yol açtığı randıman düşüklüğü, daha az maaş ödemek için işçi atma yoluna giden şirkete daha pahalıya mal olmaktadır. Birinci ayrımın sonu, sayfa 6.